daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba, ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz.
Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok heyecanlı olduğum bir konukla birlikteyim. Ben Salim Bey'i çok uzun süredir takip ediyorum. Aslında itibar, sürdürülebilirlik, kurumların iletişimi, halkla ilişkiler, Türkiye'de pek çok konuyu, itibarı, iletişimi ve şirketlerle aslında yaşamın kendisiyle ilgili pek çok şey konuştuğumuzda ilk akla gelen isimlerden biri sevgili Salim Kadıbeşegil ile bugün birlikteyim. Salim Bey, hoş geldiniz. İyi ki buradasınız.
Çok teşekkür ederim Ekin. İyi ki davet ettin, iyi ki geldim. Çok keyifli bir sohbet olacağı belli.
Çok teşekkür ederim. Sizinle olmak çok kıymetli. Ben bu noktada aslında Salim Bey, biz bu seride hep önce meseleler, dert edindiklerimizle başlıyoruz. Sizin de aslında bugün kurumlara, ben böyle tarif edeceğim, doğru yolu göstermek için de yıllardır ortaya koyduğunuz birikim kitaplarınız, yazılarınız, araştırmalarınız var. Belli ki Salim Bey pek çok şeye de dert ediyor ki dünya ile ilgili böyle aksaklıkları da karşı tarafında durmaya da gayret ediyor. Siz neleri dert ediniyorsunuz? Sizin için bu dertler, meseleler dün nasıldı, bugün nasıl şekilleniyor? Sizin hikayenizde nasıl konumlandılar? Sizden duymak çok isterim.
Çok teşekkür ederim. Tabii çok güzel bir soru bu. Altını doldurmak günler alabilir. Ya iki başlık var aslında benim dert edindiğim. Bir tanesi gezegen hakları, öbürü de insan hakları. Yani bunların altında ne koyarsanız onlar benim dert edindiğim konu başlıkları haline dönüşüyor. Temel sorun burada bizim insanoğlu olarak kendimize karşı duyarsız olmamız, yaşamı zorlaştıracak alanları tercih etmemiz, yaşam kalitesinin peşinde koşacağımıza, bunu kaliteyi ortadan kaldıracak alanları bir şekliyle kendimize, ailemize, çevremize, yaptığımız işe, o tarafa buraya bulaştırmamız. Temel dert edindiğim sorun bu. Bundan tabii bunun çıktıları pek de sevimli değil. Özellikle sanayi devriminden bu yana. Bu anlamda dünyanın dört tarafında bu anlayışın bilimselmiş olmasının bizi getirdiği yerde burası. Buradan da memnun değiliz. O yüzden seninle bu programı yapıyoruz bak.
Kesinlikle, kesinlikle Salim Bey. Peki biraz daha şeyle başlamak istiyorum sanırım. İtibar. Bugün çok konuşuyoruz. Kurumların ana gündemlerinden bir tanesi. Belki de en çok iletişimin altında bütçe ayırdıkları da nokta. İtibar sizce bugün ne demek? Zaman içinde Türkiye'de, dünyada itibarın algısı nasıl değişti? Ve sizce bugünden de yarına nasıl evrilecek? İtibar neden bu kadar çok konuşuyoruz?
İtibardan başlı tutunacak dalımız kalmadı. Temel mesele o. Çünkü itibar saygınlık demek. Çıktısı da güven. Bugün dünyada ortadan kalkan ve yerine koyamadığımız en önemli kavram güven. Birbirimize olan güveni kaybettik. Devletler devletlere olan güveni kaybetti. Kurumlar kurumlara olan güveni kaybetti. Ve bu kurumun bunun yerine getirmekle ilgili yapılması gereken tek şey itibarın yönetilmesi. İtibar yönetimimizi de bir açmak lazım ama ne demek yani? Şimdi itibar beğenilen ve takdir edilen bir şirket, bir kurum, bir lider olmak. Beğenilmek kolay bir şeydir ama takdir edilmek o kadar kolay değil. O yüzden biz markalar vaat eder, itibar kazanılır diyoruz. Şimdi buradan yola çıktığımızda itibarın kültür ve değerler üstüne inşa edilmekte olan bir kavram olduğunu görüyoruz. Şimdi bundan 20-30 yıl önce sürdürülebilir gündemimizde yokken itibar gene vardı. Ama o zaman başka kültür ve değerler üstüne inşa edilen bir kavramdı. Sonra hayat değişti. Hayatın akışı içinde değerler evrimleşti. Bir yerlere geldik. Mesela sürdürülebilir konusu gündeme geldi. Saygın olabilmek için, birbirimize güvenebilmek için bu sürdürülebilirliğin şemsiyesi altındaki değerlere sığınaraktan itibarımızı yönetmeye başladık. Şimdi böyle bakmak lazım itibar konusuna. Yoksa gökten zembille düşmedi. Veya bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce atom bombasını yapanlar çok itibarlıydı. Veya çok parası olanlar çok itibarlıydı. O zamanki değerler bunların üstüne inşa ediliyordu çünkü. Ama şartlar değişti, hayat değişti, hayata bakış açımızdaki temel parametreler değişti ve günümüzde itibarın içini nasıl dolduracağımızla ilgili konular, başta sürdürülebilirlik olmak üzere, insan hakları olmak üzere, gezegen hakları olmak üzere altına koyduğumuz her şey artık bu saygınlığı elde etmek için göstermemiz gereken performans haline dönüştü.
Çok kıymetli Salim Bey. O zaman rahatlıkla sanırım şunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. İtibar dediğimiz şeyin de bir kere temellerini yazıp bir ömrü, bir kurumun bir ömrü boyunca buna odaklanması değil de aslında dönemin dinamiklerine göre de düzenli olarak güncellenmesi, çağı takip etmesi gerekiyor diyebiliriz.
Doğru, çünkü bu bir proje değil, bu bir felsefe. Dolayısıyla bu, hani bu takdiri paydaşlarımızdan nasıl elde edeceğimizle ilgili bir felsefeyi yaptığımız için içine, yaşamın içine bir şekilde katık etmiş olmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte orada hani itibar araştırmalarında sorduğumuz sorular devreye giriyor veya ana boyutlar devreye giriyor. İşte o alanlarda finanstan insan kaynaklarına, işte üretimden satın almaya, hukuktan iletişime, yani yönetsel alanların tüm başlıklarında bir performans göstermeye başladığımız zaman bu paydaşlarımızın güvenini elde etmeye yönelik bir takım sonuçlar olarak karşımıza gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim temel meselemiz zaten hayatın içindeki bu şeyleri, yönetsel alanları yolu itibarı veya çıktısı itibarı olacak şekilde nasıl dolduracağımızla ilgili. Bunda da besleneceğimiz yer kültür ve değerler. O yüzden yani ben çok mükemmel itibar yönetimi yapıyor olabilirim ama sen beni kopya edersen sen de çok mükemmel yapacaksın anlamı çıkmaz. Çünkü benim şirketim kültür bile seninki birbirinden farklı olabilir.
Kesinlikle. Burada peki Salim Bey, belki de en zor gündemlerden ve konulardan bir tanesi de kültür meselesi. Herkesin strateji konuştuğu bir dönemde kültür aslında daha zemine yayılan ve tüm stratejileri de kapsayan bir kavram. Peki kültürdeki dönüşümü, kültüre doğru değerleri yerleştirmek için bugün ne yapmak gerekiyor? Kurumlar nasıl hareket etmeli?
Bence değiştirmemeye çalışmalı. Yani özellikle başarılı kurumlar kültürleriyle çok oynamamalı. Mesela Anadolu'da derler ki işte soyadını marka yapmış şirketler mesela. Onun ailenin büyüğü der ki mesela bu bize yakışmaz der. Mesela o dediği bu şirketin kültürünü anlatıyor yani. Yani o yazılı bir şey değildir, bir kural değildir. Veya tarihin derinliklerden belirlenen şey vardır. Müşteri veli nimetimdir diye bir şey vardır bizde. Şimdi mesela bunu değiştiremezsiniz yani. Değiştirmeye kalkmayın yani. Dolayısıyla hani müşteri kraldır, işte müşteri memnuniyetidir, bilmem nedir gibi kavramların altında kültürün içine mal olmuş bir takım şeylerle oynamamak lazım. Dolayısıyla tabii ki hayatın içinde özellikle teknolojiye dayalı olarak iş yapma biçimlerinde önemli değişimler, değişiklikler olabilir ama DNA'sıyla oynamamak lazım. Ona bakmak lazım. Çünkü bunun içinden değerler çıkıyor ve o değerlere biz sarılmak zorundayız işte. İşte çevreyle ilgili, kadınla ilgili, çocukla ilgili, hayvanlarla ilgili, yani bugün dört elle sarıldığımız değerlerin ortaya çıkmasının ana nedeni o kültürün içindeki DNA'nın bunu önümüze değer olarak getirebilmiş olmasıdır. Buna sahip çıkmak lazım.
Çok çok önemli. Sanırım bugün en çok unuttuğumuz kavramlardan biri de değerlerimiz Halim Bey. Özellikle böyle sizin de çok eleştirdiğinizi gördüğüm, benim de çok üzülerek takip ettiğim konulardan biri. İtibarı, güveni, değerleri kendimiz uygulamak yerine dışarıdan çok PR ve iletişim malzemeleriyle yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan en çok da bugünlerde gördüğümüz ödüller ve liderlik seçimleri. Sizin de o bahsettiğiniz gazetede 150 liderin bir anda aslında gösterilmesiyle birlikte. Gerçekten bu kadarına gerek var mı? Bu kadar ödül, bu kadar seçim, bu kadar her yerde kendimizi değerlere oturtmak yerine değerlerin PR'ını varmış gibi PR'la göstermeye çalışmak. Bu nasıl bir ikilem? Bunun içinden nasıl çıkacağız?
İtibarı olmayan ödülün de alana bir itibar getirdiği söz konusu olamaz tabii. Dolayısıyla önce hani bu ödülü kimin verdiğine ve o ödülün arkasındaki itibar katsayısının ne olduğuna bakmak lazım. Yani bugün dünyada bir Oscar, bir ne bileyim işte Nobel ödülü gibi bir takım şeyler var yani. Şimdi bunların küresel ölçekte kabul görüyor olmasının ana nedeni arka plandaki sistematiğin düzgün çalıştığı ile ilgili. Ara sıra arızalar olabilir ama geneline baktığımız zaman kimsenin bir kuşkusu yok. Şimdi arızalar derken ona bir tane örnek vereyim. Mesela 1948 yılında İsviçreli bir bilim adamı, bir profesör DDT'yi buldu. Ve ona Nobel Kimya Ödülü verildi. Ama aradan 20 yıl geçtikten sonra DDT'nin çevre, insanlık ve tarım için ne kadar zararlı bir şey olduğu kanıtlandı. Yani Nobel ödülü almış bir, evet çok itibarlı bir kurumdan birçok itibarlı bir ödül almış olması onun yaşam boyu itibarı cebinde taşıyacağı anlamına gelmez yani. Ama buna rağmen ödülü kimin verdiği ve onun arkasında bizim gerçekten saygı duyduğumuz, önümüzde ceketimizin önünü ilikleyebilecek bir kurum olup olmadığına bakmak lazım. Eğer bu yoksa oradan verilen ödülleri zaten hiçbir hükmü yoktur. Yani bir cam parçasıdır, bir plakettir. İşte güzellikler dolabında duracak hoş bir şeydir yani.
Çok çok önemli Sarbi Bey. Sanırım bugün bunu duymak bana sizden daha da iyi geliyor. Çünkü neredeyse her gün bir ödül töreninin olduğu ve kurumların maalesef ki parayı alıp ödülü vermeye kadar vardığı ya da lider listesine eklemeye kadar vardığı bir süreçte daha çok eleştirmek gerekiyor sanırım.
O perakende ödül satışına giriyor o. Türkiye'de bir tane saygın ödül var. Vehbi Koç Vakfı ödülü. Yıllardır üstünde hiçbir spekülasyonun yapılmadığı alanların tüm toplum tarafından sadece Türkiye değil dünyada takdirle karşılandığı tek ödüldür. Onun dışında ona yaklaşabilecek bir tane ödül daha bugüne kadar çıkmamıştır. Benim gözümde.
Çok çok teşekkürler. Bu da çok kıymetli bir değerlendirme kesinlikle. Buradan biraz da şeyi de size sormak istiyorum. Sürdürülebilirlik hepimizin konuştuğu, acilen daha da fazla konuşması gereken bir konu ama bugün şirketlere baktığımızda özellikle iletişim taraflarında, PR ajanslarına ve iletişimin etrafında ördükleri ağda sanki benim hissettiğim kaygı kimse sürdürülebilirlik yapmak istemiyor da sürdürülebilirlik iletişimi yapmak istiyor gibi hissediyorum. Yani bana kalırsa bir şey yapmadan iletişimini de yapmamanız gerekir. Sürdürülebilir olursunuz, sürdürülebilirlikle ilgili çalışırsınız ve bunun iletişimini yaparsınız. Ama bugün sanki geldiğimiz noktada öncelik sürdürülebilir olmadan önce bununla ilgili bir algı yaratmak, bir marka değeri çizmek. Sizce artık içinde bulunduğumuz dönemde yeteri kadar sürdürülebilir olmadan sürdürülebilirlik üzerine bu kadar konuşmanın, bu kadar iletişim yapmanın markalara bedeli ne olacak?
Bu olabilir. Bunu çok şaşırmıyorum. Yani iletişim bir şekilde zaten yapılacak. Şimdi önemli olan vizyon ne? Yani iletişim yapılacak şey o vizyonun içeriğini oluşturan ham madde ise orada bir arıza olmaz. Ama ne zamana kadar olmaz? O vizyon hayata geçiyorsa olmaz. Lafta kalıyorsa işte duvarda hoş bir sözcük olarak ifade edilmişse ve onu günlük hayatın içinde karşılığını göremiyorsanız o zaman iletişimi yapmak onun bir itibar riskine dönüştürür. Sen bunları burada böyle böyle söylüyorsun ama bak senin durumun bu noktasına getirir. O zaman tehlikeli olur. Şimdi buradaki şeyi güzel tartmak lazım. Paydaşların beklentisini. Yani paydaşlar senden başta insan hakları olmak üzere, çevresel koruma olmak üzere, küresel ölçekte bu alanlarda rekabet edebilecek temel parametreler olmak üzere ne bekliyorlar senden? Ve sen bu beklentilerin neresindesin? Ve o beklentilerini karşılamakla ilgili zaman içinde ne kadar yol alıyorsun? Bak bunların her bir aşaması iletişim yapılması gereken konular. Dolayısıyla bunların iletişimini yaptığın sürece bir arıza yok. Yeter ki paydaşların beklentilerine cevap verebilecek bir performansı içeride saklıyor. Dolayısıyla sorunu iletişim olarak görmemek lazım. Ama üzücü olan şey şu. Bugün bir sürdürülebilirlik pazarı oluştu. Ve bu pazarın içinde öyle ya da böyle bir pazar payı oluşuyor. Ve maalesef sivil toplum kuruluşları da bunun içinde. Dışında zaten kalamazlardı. Çünkü onlar da bir şekilde fonlanmak istiyorlar. Özellikle burada ana kirleticilerden fon alan sivil toplum kuruluşlarını eleştiriyorum ben. Onların parasına muhtaç olmamalı sivil toplum kuruluşları. Ama böyle bir pazar oluştuğu içindir. Onlar da çaresizce her kapıyı çalıyorlar. Ve farkında olmadan bu ana kirleticilerin paralarını, yani bu Escobar'ın parası diyorum ben buna, hiç farkı yok çünkü. Kendi işlerinde, hayır işleri için, toplumsal yatırım projeleri için kullanaraktan vicdanlarını temiz tutmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Kirli parayla olmaz bu işler.
Bu bence bugün üzerine en çok konuşmamız gereken konulardan bir tanesi aslında Sayın Bey. Çünkü bugün fosil yakıt şirketlerinin, maden şirketlerini, tek odağı savunma sanayi olan grupları ve daha fazlasında adı sürdürülebilirlik geçen her yerde böyle dizilmiş bir şekilde sponsorlar arasında görüyoruz. Ve tam olarak da o bahsettiğim şey burada şekilleniyor. Sürdürülebilirlik yapmıyor ama sürdürülebilirlik olan yerlerde kendini parayla konumlandırmaya çalışıyor. Tam da dediğiniz gibi Escobar'ın parasıyla aslında. Bununla nasıl mücadele edeceğiz? Yani bu yeşil aklamayla, bu yan yana gelmeyle, kurumları, sivil toplumu buna nasıl yüzleştirebiliriz ve bu döngüden nasıl çıkmak lazım? Örneğin ben mümkün olduğunca buraların, bu kurumların sponsor olduğu yerlerde gelen konuşma tekliflerini kabul etmiyorum. Ama bu mudur çözüm? Biz mi geri çekileceğiz? Biz mi sahnelerden ineceğiz ve tamamen onlara bırakacağız? Ne yapmak lazım sizce?
Bugün enteresan bir noktaya geldik. Yani özellikle dünyada finansal kurumlar, finansal analistler, kredibiliteyle ilgili doğrudan iş yapan kişiler ve kurumların öncelikli konularından bir tanesi bu. parayı vermeden önce bu alanlardaki performansını bir kere gözden geçiriyorlar. Hatta bunlar büyük projeler için de geçerli. Mesela bizdeki Marmaray projesi, işte ne bileyim iki, üçüncü köprü, işte Çanakkale Köprüsü bilmem ne. Bunların oluşturan konsorsiyumlara, uluslararası finans kurumları parayı vermeden önce sürdürülebilirlik konusundaki ne kadar samimi oldukları, ne kadar bu alandaki performansını, o parayı hak ettikleri konusunda bir değerlendirmelerle ilgili rapor yapıyorlar. Bu işin bir yanı. Ama asıl işin öbür tarafı önemli. Bizim geçen sene Redman İtibar Araştırmaları Merkezi'ndeki temamız hesap verebilirlik iletişimiydi. Ve tavsiye ederim bizi dinleyenler Redman.com.tr'de, YouTube'da ki tartışmalarda, forumda ve panellerde çok farklı bakış açılarıyla bu konuyu nasıl masaya yatırdık. Senin sorduğun sorunun cevabı hesap verebilirlik iletişiminin toplumu ne kadar ikna edici olduğu, ne kadar gerçekçi olduğu, arkasında ne kadar durabildikleri veya foyalarının günün birinde nasıl ortaya çıktıkları ile ilgili bir case study olduklarına yatıyor. Dolayısıyla anahtar soru burada hesap verebilirlik iletişiminde ki bana göre önümüzdeki 10 yıl içinde yükselen, açık araya yükselen değer olacak. Hesap verebilirlik ve hesap verebilirlik iletişimi, oraya bakmak lazım. Yani hesabını vermek konusunda hangi yönetsel alanlardaki performansını önümüze koyuyor. Bununla ben ikna oluyor muyum, olmuyor muyum? Bir rapor yapmakla bu bitmez bu işler çünkü. Artık iş günlük hesap verebilmeye kadar geldi. Oraya bakmak lazım.
Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Bunu duyduğuma çok sevindim açıkçası Salim Bey. Çünkü bugün kurumlarla en çok konuştuğumuzda benim de kendimce aslında söylemeye çalıştığım noktalardan bir tanesi de doğru yüzleşme ve itiraf alanlarını oluşturmak. Ben bugün ne durumdayım, ne yaptım, karnem neydi, bunu önüme alıp aslında paydaşlarına doğru çözümü konuşmakla ilgili. Ve bazen de samimi sohbetlerde şunu duyuyorum. Yani Ekin, şeffaf olmanın yakıcı bir yanı da var. Yani şu an bu kadar şeffaf olmam, hesap verilebilir olmam beni korkutuyor gibi yorumları, söylemleri de duyuyorum. Sizce hesap verilebilirlik kasımızı geliştirmek için iletişim dünyasında yapmak lazım? Bugün verdiğimiz zararı konuşmak, görmek, karnemizi önümüze koymak gerçekten mi itibarı yok ediyor? Yoksa önümüzdeki dönemde hesap vermemek mi itibarsızlaştıracak aslında bizi?
Mevlana söylemiş bunu. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol demiş yani. Bu kadar basit yani. Şimdi bazen paydaşların beklentisi, yani bizden o kadar memnunlar, bizi o kadar takdir ediyorlar, o kadar böyle yere göre sığdıramıyorlar ki bizimle ilgili başka bir fotoğraf çekiyorlar. Aslında bu çok büyük bir risk. Biz o değiliz. Biz öyle bir yetkinliklerle donatılı bir kurum değiliz. Öyle bir lider değilim gibi. Şimdi o yüzden paydaşların beklentilerini çok yakından takip etmek lazım. Aa bir dakika, yani güzel söylüyorsun, gönlümü hoş tutuyorsun, motive ediyorsun falan filan ama dur daha ben oralarda değilim diyebilecek kapasitede olmamız lazım. Bunlar aynı zamanda bir olgunluk göstergesi yani. Şimdi bu hesap verebilirlik konusunda içini nasıl dolduracağımız konu ta itibarın ta kendisi. Eğer öyle bir felsefe varsa kurumun içinde, ha o zaman paydaşların itibarını kazanmakla ilgili alanlarda her konuda bir şeyler yapılıyor demektir. Ben nereye bakıyorum? Şirketlerin politikalarına. Oraya bakıyorum. Değerlerin tamam kardeşim, güzel. Hani çok ciddi bir duyarlılık var değerlerle ilgili. Olması gereken tespitleri yapmışsın. Onlar güzel. Ama sen bunu süreçlere taşımadan önce politikalarını nasıl tanımlamışsın? Yani do's and don'ts kısmında. Finans politikan nasıl? Kalite politikan nasıl? İnsan kaynakları politikan nasıl? Hemen hemen şirketlerin çoğunda bunlar yok. Direkt süreçlere geçiyorlar. Süreçler A'dan Z'ye doğru olabilir ama çıktısı itibar olmayabilir. Politikalar yoksa. Dolayısıyla bu bir hani olimpiyat halkaları gibi düşünüyor. Birinci halkada değerler var. İkinci halkada politikalar var. Üçüncü halkada süreçler var. Dördüncü halkada kararlar var. Beşinci halkada davranışlar var. Şimdi ilk dört halkada her şey değerlerin rüzgarıyla esinlenip oradan gelen rüzgarla hayata geçirmişse, beşinci halka olan davranışlarda ortaya çıkacak kusurlar kişiseldir, kurumsal değildir. Yapabilir bir satış temsilcisi, yani sahada bir şirketine faydalı olmak için hatalı bir şey yapabilir. Ama bu kurumsal değildir ve şirketin itibarını sıkıntıya sokacak bir şey de olabilir. O zaman onun kişisel olması şirketin itibarını götürmez. Yeter ki ilk dört halkadaki çalışmalar doğru bir şekilde yapılmış olsun. Bunlar tabii kolay işler değil. Hekimimiz burada konuşuyoruz seninle ama bunları bu şekilde hayata geçmişse 3 sene, 4 sene, 5 sene sürüyor yani.
Çok, çok ve doğru.
Köprülerin altından çok sular akıyor. Onun içinde dünya kadar şey değişiyor. Yani hayat değişiyor, dünya değişiyor. Bak savaşlar çıkıyor. Tamam mı? Nükleer bir savaşın eşiğindeyiz falan. Yani keyifsiz bir dünyanın içine de gittiğimiz bir yerdeyiz yani. Bütün bunları biz teorik olarak konuşuyoruz. Hepsi mantıksal olarak bir yere oturuyor olabilir ama değişmeyen tek şey insanın kendine yaptığı kötülük katsayısı giderek artıyor. Bu kadar basit. Tarım devrimine başlayan bu süreç aynen bugünlere bizi böyle getirdi işte.
Umarım daha farklı yerlere doğru da çıkacağız Salih Bey. Burada özellikle bulut hem kolay olmadığı vurgusu bence çok kıymetli. Bir diğer önemli vurgu da sanki şunu da hissediyorum aslında. Bizim hesap verilebilirlik kapasitemiz arttıkça krizlerden korkma sürecimiz de ortadan kalkıyor olacak. Çünkü biz şeffaflaştıkça, hesap verilebilir durumda oldukça sen korkacak bir kriz de kalmayacak gibi hissediyorum.
Kriz nedir zaten? Birisi gelir senden hesap sorar.
Çok doğru, çok çok teşekkürler. Burada biraz daha şeyi de sormak istiyorum size. Yani burada özellikle kitabınızda da geçen hani fosil yakıtları tamam anlıyoruz. Ama hani fosil düşünceler mantığı var. Bugün fosil düşüncelerden aslında neler yaşıyoruz, buradan çıkış nasıl olabilir ve bununla birlikte bugün sürdürülebilirlik odağına daha küçük, daha tek adımlık, daha marketing iletişime oynayan projelerden gerçek sosyal etki, yani kurumsal sosyal sorumluluktan sosyal etkiye kurumları geçiren süreçleri nasıl tasarlayabiliriz? Burayı nasıl hızlandıracağız ve bu fosil düşüncelerle ne yapacağız?
Evet, şimdi şöyle bakalım konuya. Petrolün ticari anlamda kullanılmaya başlandığı 1800'lü yıllardan sonra fosil endüstri tabii palazlanarak gelişti. Ve bir yandan kendi üretimi olan fosil yakıtları hayatımızın içinde vazgeçemeyeceğimiz alanlara taşırken, diğer yandan bir de iş yapma kültürünü bir yerlere taşımaya başladı. İş yapma kültürü derken neyi kastediyoruz? Bugün kirli para olarak adlandırdığımız, benim kirli para dediğim, alanların yönetimini tek ellerine aldı bunlar. Bu da ne demektir? Yapmak istedikleri her şey için rüşvet vermek, dolandırmak, birilerini satın almak, parlamentolara müdahale etmek, oralara siyasetçilerin girmesinin önünü açmak ve onlara kendi çıkarlarını korumak için işte kanunlar yaptırtmak veya kanunların satırlarında dolaşıp kendi çıkarlarına yönelik alanları donatmak falan gibi şeyler. Şimdi bu fosil endüstrisiyle sınırlı kalsaydı yine de kontrol edilebilirdi. Fakat bunu başka endüstrilere ihraç ettiler. Örneğin ilaç endüstrisine, örneğin tütün endüstrisine. Anlatabiliyor muyum? Ve tamamen ortada bir kandırmaca, bilgi yanıltması, parayla akademik raporlar yazdırılıp işte bak aslında işin gerçeği budur şeklinde bir takım özellikle tütün endüstrisinde bunu çok yaygın olarak gördük yani. İlaç endüstrisinde gördük bunu. Yani hayatın içinde işi yönetirken olmaması gereken ne varsa bir kültürü bunlar ortaya çıkarttılar. Ve şu anda ondan çok çekiyoruz biz. Yani o yüzden güven kayboldu zaten. Ben sana niye güveneyim diyorum yani. Çünkü arka planda bu fosil iş yapma kültürünü temsil ettiğini görüyorum. Burada yani senin yaptığın işin aslında Escobar'ın yaptığı mafyacılıktan hiçbir farkı yok yani. Dolayısıyla bu çerçeveyi içinde bu fosil yapma kültürünü sivil toplumun mutlaka afişe etmesi lazım. Her gördüğü yerde, her o gördüğü ortamda. Yani ben yapıyorum mesela. Yani bu fosil üreticilerden fon alan sivil toplum kuruluşlarını açık seçik yazıyorum yani. Tahammül edemiyorum çünkü. Senin onun parasına ihtiyacın yok diyorum. O kapıyı çalana kadar sana o fonu sağlayacak dünya kadar yer var yani. Şu sokaktaki adam bile benim paraya ihtiyacım var şu proje için desen cebindeki paranın yarısını tekrar verir yani bunlara. Yani tutup da bu fosil düşünceyi temsil eden kurum ve kuruluşların paralarına muhtaç olma görüntüsünü ben kaldıramıyorum. Ve onlar sivil toplum olmaktan çıkıyor ki ben onları ikiye ayırdım. Sen onu da kitapta görmüşsündür. Bir grup var temiz toplum kuruluşları. Buna direnenler işte. Ve bu ligde oynamak istemeyenler. Öbür tarafta kirlenmekten çekinmeyen, gocunmayan, her türlü paraya kucağını açan bir takım STK'lar var. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Bizim geleceğimizi aydınlatacak olan yer temiz toplum kuruluşları. Dolayısıyla bunlar da açık olanlar, şeffaf olanlar, hesap verebilirlikten kaçınmayanlar, kültür ve değerleriyle ilgili alanlarda taviz vermeyenler, kırmızı çizgileri olanlar. Yani bunlardır bizim kuyruğuna takılmamız gereken yerler.
Çok önemli. Bugünlerde en çok da böyle eleştirdiğim konulardan bir tanesi bu bahsettiğiniz aslında fosil yakıt gruplarıyla ve aslında kirli parayla çalışan gruplar geri geldiğinde ana akım büyük sivil toplum kuruluşları olabiliyor ve en çok takipçiye, en çok kitleye ulaşabilenler. Bu yüzden pek çok marka da aslında kötü bir iş yapmazsan ya da kendini değiştirmeye çalıştığı bir noktada ana akım olduğu için gidip bu sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya devam ediyor. Çünkü diğerleri daha riskli buluyor. daha çok korkuyor. Ve özellikle aldığım yorumlardan bir tanesi, hem ana akım olmak hem de küçük sivil toplumları bu parayı bölüştürdüğümde onların yapacağı söylemleri nasıl kontrol edebileceğim korkusunu yaşıyoruz. Gerçekten bugün korkmalı mıyız? Yani özgürlük diyen bir sivil toplumdan, hak diye konuşan bir sivil toplumla markalar sizce yan yana gelmekten neden korkuyor?
Şimdi samimiyet ve sahicilik meselesine bakmak lazım. Yani ben rekabette sana fark yaratmak için bu yolu tercih ediyorum diyen markalarla, rekabet ne derse desin, ben toplumun beklentilerine cevap verecek bir performansın peşinden gidiyorum diyen markaların ne kadar samimi olduğu ve sahici olduğu gerçeğini toplum ayırt ediyor. O yüzden biz markalar vaat eder, itibar kazanır diyoruz. Bu çok önemli. Markalar vaat eder. Bu dediğin yöntemleri uygulayaraktan da vaat eder. Onlara ama gidebileceği bir yer yoktur. En sonunda bir duvarın önüne çıkacaklar yani. Önemli olan o duvarın arkasını yönetmek. İşte orada da itibarı kazanmak için markaların ciddi bir performans göstermesi lazım ve kısa günün hesaplarından kurtarmaları lazım kendilerini. Dikkat et, başarılı markalar aslında bu yolu tercih etmiş olanlardır.
Evet, kesinlikle. Burada aslında biraz daha buna bağlantı olarak şunu da sormak istiyorum size. Örneğin kurumlarla konuştuğumda şey sorusunu çok soruyorum. Yani 10 yıl önce iklim krizi demeye de korkuyordunuz, kendinize ilgili karbon demeye de korkuyordunuz. Bu konularla yan yana gelmek konusunda da yeteri kadar cesur değildik ama bugün çok rahat konuşabildiğimiz bir noktadayız. Peki bugün neden yoksulluğu, daha radikal bir şekilde kadın haklarını, mülteci krizlerini, aslında belki yolsuzlukları ve daha derin sosyal krizlerin neden konuşamıyoruz sorusunu sorduğumda, yapamayız çünkü şu an bunun için bunu cesur değiliz diye bir yorum almıyorum ama bunu yapamayacaklarını, buna daha zaman olduğunu, bunu konuşamayacaklarını anlatıyorlar. Gerçekten konuşamaz mıyız bu konuları bugün?
Hayır, tam tersine. Yani bunu mesela Patagonya çok güzel bir örnek yani. Ben & Jerry's çok iyi bir örnektir. Veya Paul Polman'ın, yani bütün konularda çok önemli bir lider. İşte Emmanuel Faber. Yani bunlara baktığınız zaman aslında doğru yolun, izlenmesi gereken yolun, reçetenin burada olduğunu görüyorsunuz yani. Bunlar bu dediklerini yaparak tarihin içinde iz bırakmış olan markalar ve liderler. Şimdi o bahanenin arkasına sığınmamakta. Tam tersine o şeyi yırtabilecek gücü ve cesareti en fazla 2 gün kaybeder. Ama bütün kalan ömrünü kazanmış olur yani.
Çok önemli. Peki neden tam bu doğrultuda sizinle dün zirvede de aslında böyle değindiğimiz kurumsal sosyal sorumluluğu artık geride bırakmak gerekiyor?
Çünkü burada da tekrar edeyim onu. Yani sorumluluk bireyseldir. Yani sosyal olmaz, kurumsal hiç olmaz yani. Yani hayata karşı bireysel olarak sorumluluk duyduğumuz alanları yaptığımız işin içine taşırmamız lazım. Şimdi onu yaptığımız zaman işte ekstra bir proje yapmaya gerek yok yani. Üretim için aldığımız ham maddeden işte tüketicinin eline ulaştığı alana kadar ki tüm şeyleri, başta insan hakları ve gezegen hakları gözeterekten yönetiyorsak ekstra bir proje yapmamıza gerek yok yani. Çünkü orada zaten gereğini yapıyoruz yani. Ham madde aldığımız yerdeki yerel toplumun ihtiyaçlarını görüyoruz. Oradaki eğitim, kültür, sağlık hizmetlerine nasıl katkı sağlayacağımızı daha işin başında gerçekleştiriyoruz. Veya karbon meselesi yüzünden işte ta Japonya'dan o ham maddeye gitmektense yerelden bunu temin etmenin yol ve yöntemlerini arıyoruz. Yani bir zihniyet değişikliğini hayatın içine koyduğumuz zaman, yani sizlerin deyimiyle kurumsal sosyal sorumluluk adı altında bir şey yapmaya gerek yok. Bunlar bana göre boş işler. Çünkü önemli olan o zihniyet. Yani ben ne diyorum işte, parayı nasıl kazandığın sosyal sorumluluktur diyor bizim Mervyn King. Yani bu adam kim? Uluslararası raporlama standartları yaratan kurumun onursal başkanı yani. Dolayısıyla parayı nasıl kazandığınla ilgili aynı yere geliyoruz yine, hesap verebilirlik konusunda. İyi bir performansın varsa senin zaten ekstra bir proje yapmaya da gerekin yok.
Çok sevdim. Özellikle ben de hep çalışırken kurumlarda ya da yayınlarda kurumsal sosyal sorumluluk değil, DNA'da işlemiş bir sosyal etki süreci. İşinizi yapma biçiminizin zaten dünyayı iyileştiriyor olması gerekiyor diye aslında anlatmaya gayret ediyorum. O yüzden artık sosyal sorumluluk değil de iyi iş yapmak, adil iş yapmanın
sorumlu yönetimi. Şeye geldik şimdi. Bu kavram nereden doğdu? İşte bu tanımladığımız ihtiyacın içinden doğdu.
Kesinlikle. Buradan aslında sona doğru da giderken belki de böyle biraz da bir son kapanış, bir reçete sunmak için. Bugün sizce markaları, kurumları nasıl daha cesur hale getirebiliriz? Hem daha cesur adımlar atmak, kimsenin ilk yapmadıklarına Patagonya gibi cesaret edebilecek hale gelmek, kendimiz yapamıyorsak bile bu cesur adımları atanları daha yürekten desteklemek için markalar nasıl bir dönüşüme girmeli? Bugün ne yapmalı sizce?
Şimdi gündemi iklim krizi yönetiyor. Bu gerçeği bilmemiz lazım. Hemen yanı başında da dijitalizasyonla ilgili bir gündem var. Yapay zeka oraya falan yine. Şimdi ne yaparsak yapalım, yolumuzu çizecek olan ana şeyde oyuncular bunlar. Markaların daha cesur olarak yapabilecekleri şey iklim krizinin neden olduğu olumsuz tahribat diyelim devamı. İçinde insanlık için ve gezegen için kendi imkanlarını ne oranda nasıl kullanacakları ile ilgili politikaların nereye koyacaklar. Şimdi benim için mesela mülteci meselesi. Bunu hani biz devamlı Türkiye'de göç eden Suriyelilerden, Afganlardan, şundan bundan şikayet eden bir şeyle bakıyoruz. Ama küresel ölçekte baktığımız zaman bu yüzyılın içinde şu anda milyonlarla ifade edilen mülteci sayısı milyarlarla ifade edilecek. Peki o zaman markalar ne yapacaklar? Yani 2,5-3 milyar insanın mülteci haline dönüştüğü bir dünyanın içinde ayakkabıyı kime satacaksın sen? Gömleği kime satacaksın? İşte tereyağını kime satacaksın? Tamam. Şimdi böyle baktığım bir dünyada tamam, markaların zaten bu gerçekte yaşaması lazım. Oraya gitmemek için bugünden ne yapmak lazım? O yüzden o Patagonia, Ben & Jerry falan bunlar önemli örnekler diyorum ben. Veya Paul Polman, Emmanuel Faber bunlar çok önemli liderler yani. Şimdi markaların bunları ortaya çıkartması lazım. Dolayısıyla bu gerçek, yani benim kitapta, şimdi sen sormadın ben söyleyeyim. Bu yüzyılın sonunda ve en geç bir sonraki yüzyılın içinde ulus devletlerin ortadan kalkacağını söylüyorum ben, iddia ediyorum. Yani. Çünkü kendi ayaklarını ateş ettiler. 1600'lerde ortaya çıkmış olan bu kavramın içindeki beklentileri karşılayamadı. Karşılasalardı bugün günden farklı olurdu. Yani bir iklim krizinden en azından bahsetmiyor olacaktık. Ama şimdi öyle değil. Gerçekten oraya doğru giden bir yer var. Peki bunun içinde markalar, yani koca bir okyanusta küçücük bir adadan bahsediyoruz. Kendilerine nasıl şekil düzen verecekler? İşte bu olumsuz gidişatın içindeki temel iyileştirme alanlarını markanın kısa gününün kârını finansal metriklerinden uzak bir anlayışta yönetebiliyor olmaları lazım. Bunu yapanlar cesur olacaklar işte.
İnanılmaz iyi geldi Salim. Tereyağını kime satacaksın, gömleği kime satacaksın?
Şeyi örnek verin bakın. 2,5 sene önce Ben & Jerry's pazar lideri olduğu İsrail'den çekilme kararı aldı. Gerekçesi de şu. Yani bu bir dondurma üreticisi. Küçücük bir dondurma üreticisi. Eti ne budu ne yani? İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarını kendi değerlerine aykırı gördüğü için. Bakın şirket değerlerine aykırı gördüğü için pazar lideri oğlu bir pazardan çekilme kararı aldı. Uluslararası diplomatik bir kriz çıktı Amerika ile İsrail arasında. Ama bakın bundan 2,5-3 sene önce bir markanın cesurca vermiş olduğu bir kararın sonucunda bugün bir Gazze savaşı yaşanıyor. Bunu bu kadar önden öngörmüş bir markadan bahsediyoruz. Ve gereğini yapmış. Yani bu bütün markalara örnek olabilir.
Çok çok teşekkürler Salim Bey. Sanırım bu ölü bir gezegende karlılık yoktur'u da çok güzel açıklıyor. Öldürdüğümüz bir dünyada yaşamı var etmek de mümkün olmayacak. Aynı şekilde sosyal krizlerin derinleştiği bir dünyada da. Bu belki de en çok cebimize koymamız gereken şey diye düşünüyorum. Çünkü bugün kurumların da bakış açısı neden bunu yapmalıyım sorusu. Belki de kendi varlığını devam ettirmek için artık yapman gereken bir eşikteyiz. İnanılmaz kıymetli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum ve ben her konuma en sonunda ortak bir soru soruyorum. Sizce umut var mı?
Umut var. Her zaman var. Bir şekliyle hayat devam edecek. Ama nasıl devam edecek kısmına bakmamız lazım. Ben Wiki Toplum diye bir şey attım ortaya. Şimdi bunun etrafında bu bir olmayacak doğaya amin demek tabii. Hayal ürünü bir şey. Ama demek ki herkesin ortaya atabileceği bir şey var. Bunlardan bir tanesi de bir sonraki jenerasyonun yaşam biçimi olabilir yani. Yeni bir toplumsal sözleşme olabilir. İnsanlık tarihi bunlarla dolu. Yani klanlardan buraya gelmiş bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla umut her zaman var.
Çok teşekkürler.
Yeşil renkte olmayabilir. Sarı olabilir, mavi olabilir ama içinde umut yazan bir şey var.
Çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür
ederim. Yeni toplumsal sözleşmelerimiz umut üzerine kurulsun o zaman. Çok teşekkürler. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız.
İyi ki çağırdın Ekin'cim. Başarılar diliyorum, sağ ol.
Çok teşekkürler. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.